Ayrım 3.
Köktenciler ayrılarak Ulusal Kadın Oy Hakkı İsteme Derneği'ni oluşturdular. Ve oy hakkına daha büyük amaçları için gereksindikleri siyasal gücün bir simgesi gözüyle baktılar. 1890'da daha başka yeni yasal haklar da kazanıldı. Kadınlar bugünkü hizmetleri çapında iş gücüne katıldılar. Öğrenim gören kadınların sayısı arttı. Gerçek siyasal güç yerine bu kadınlara toplumsal çevrede göstermelik ayrılmış bir yer, kulüp üyeliği verildi. Bu öncekilerden üstün bir siyasal güç olsa da, gene her zamanki kadın güçlülüğünün yeni moda olan türünden başka bir şey değildi. Tahtın arkasındaki güçtü. Modern türleri, kulis ve utandırma yöntemleri olan geleneksel bir gücü etkileme yolu. 1890'da önderleri yaşlanıp umutlarını yitirince, Köktenci Kadın Hakları Ulusal Derneği, Tutucu Amerikan Derneği ile birleşerek Ulusal Amerikan Kadın Oy Hakkı İsteme Derneği'ni kurdu. Ve her şey berbat oldu. Tutucu Kadın Hakları Hareketi, oy hakkı isteme gibi geniş, birleştirici ve tek amaçlı şeylere yöneldiğinden, gene de beyaz erkek gücünün egemen olduğu düzen içinde ve onu destekleyerek yatıştırıcı biçimde çalıştığından, garip diliyle erkekleri kendisinin her şeyi daha iyi bildiğine inandırmaya çalışarak ağır basmıştı. Kadın haklarıysa feminizm söndü, yavaşladı. Tutuculardan daha da beter olanı, yeni edindikleri küçücük özgürlükleriyle, kadın haklarının çıkarlarıyla çatıştığı zamanlarda bile o günlerdeki tüm köktenci eylemlere, ilerici çağın çeşitli toplumsal değişme hareketlerine deli gibi atılan, sayıca gittikçe artan kadınlardı. Kadınları koruyan ayrım gözetici ilk iş, yasaları üstüne tartışmaları düşünün. İngiltere'de Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki başta gelen kadın hakları savunucusu Margaret Ronda bunu şöyle dile getiriyor. Kadın hareketindeki kadınları ikiye ayırabiliriz. Kadın haklarını savunanlar, feministler ve hiç de bu hakların savunucusu olmayan reformcular. Bunlar eşitliğe 5 paralık değer vermezler. Bütün kadın örgütleri şunun farkına varmıştır artık. Öteki insanlara göz kulak olmak, onlara kendi istediğimiz yolda iyilik etmek tutkusu, insanların ellerine kendi başlarının çaresine bakacak gücü vermekten çok daha kolaydır. Bu reformcular, o günlerin köktencileri, kadın özgürlüğü davasını ucundan yakalamışlardır. Bunlar ne gerçek kadın özgürlükçüleriydi ne de gerçek köktenciler. Çünkü kadın davasını kendi başına haklı köktenci bir dava olarak görmüyorlardı. KHH'ni başka, daha önemli siyasal sorunlara ancak teğet olan bir dava olarak gördüklerinden bir bakıma kendilerini eksik erkekler olarak kabul ediyorlardı. Kadınların sorunları onlara özel, ayırıcı şeyler olarak görünüyordu. Oysa erkekleri ilgilendiren sorunlar insanca, evrensel sorunlardı. Siyasal bakımdan erkeklerin yönettiği hareketler içinde gelişmeye, durumlarını bu hareketlerin içinde kalarak düzeltmeye çalıştılar. Oysa değişimi, bu hareketlerin dışına çıkarak kendi başlarına yaratmaları gerekirdi. Kadın Ticaret Birliği loncası buna çok iyi bir örnektir. Bu grupların kadın politikacıları en önemli girişimlerinde başarısızlığa uğramışlardır. Çünkü adam akıllı erkek şövenist AFL ile ilişkilerini kesememişlerdir. Samuel Gompers'ın başkanlığı altında AFL kadınları kaç kez aldatmıştır? Başka bir örnek alalım. VISTA gönüllülerinin çoğu gidip kendileri için yapılanları hiç değerlendiremeyen yoksullarla gecekondularda yaşadılar. Yeni yerleşme hareketine katıldılar. Ama çoğu kendi yaşamını hiçbir karşılık görmeden tüketip gitti. Sonunda o kalıplaşmış, asık suratlı, kötümser ama kendini davasına adamış yaşlı kızlardan oluşan toplumsal danışmanlara dönüştüler. Ya da Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılmasından biraz önce Jane Addams'ın boşu boşuna kurduğu Kadınlar Barış Partisi'ni düşünelim. Bu parti daha sonra alay edercesine savaş için çalışmaya başlayan aşırı ulusçularla, aşırı ölçüde etkisiz kalan köktenci barışçılara bölündü. İlerici çağın bu çıldırmış örgütlü kadın eylemleri asıl KHH ile karıştırılır. Oysa gergin dediği dedik, sert kadın imgesi köktenci kadın özgürlükçülerinden değil, daha çok kadın özgürlüğünden yana olmayan politikacılardan, zamanlarının başka önemli davaları için çalışan kadınlardan kalmadır. Şimdi artık sönmüş olan bu hareketlerden başka, Kadın Ticaret Birliği Loncası, Ulusal Yerleşme Federasyonu, Uluslararası Kadın Barış ve Özgürlük Loncası, önceleri Jane Addams'ın başlattığı Kadın Barış Partisi, her türlü örgütlenmiş hanım toplulukları 1890 ile 1920 arasında kurulmuştur. Kadın Kulüpleri Genel Federasyonu, Kadın Seçmenler Birliği, Amerikan Üniversiteli Kadınlar Birliği, Ulusal Tüketiciler Birliği, PTA, giderek DAR. Zamanlarının en köktenci hareketleriyle ilişkili olmalarına karşın, bu örgütlerin aslında tutumlarının geçici, sonunda da boş ve aptalca bir tutum olduğu her şeyden çok, yalnızca kadın özgürlüğüne karşı olan görüşlerinden anlaşılmaktadır. Böylece, 1890 ile 1920 kadın özgürlüğü eylemlerinin en yoğun olduğu devre olarak gösterilir çoğu zaman. Arasında örgütlenen kadınların büyük bir bölüğünün kadın özgürlüğüyle hiçbir ilişkisi yoktur. Bir yandan kadın hakları bir tek oy hakkının alınmasına takılıp kalmıştır. KHH geçici olarak oy hakkı istemeye dönüşmüştür. Öte yandan kadınların güçleri kendi davalarından başka her şeye harcanır olmuştur. Ne var ki köktenci kadın özgürlüğü hareketi bir köşeye kıvrılmış, uyandırılmayı bekliyordu. Bu uyarma, Elizabeth Cady Stanton'ın kızı Harriet Stanton Blatch'in İngiltere'den dönmesiyle başladı. Blatch, İngiltere'de anayasacılara, tutucu kadın hakları koruyucularına, karşı savaşan toplumsal ve siyasal kadınlar birliğine katılmıştı. Aralarında en tanınmış olanları Pankhurst'lerden olan İngiliz suffragettlarıydı bunlar. Annesinin saptadığı köktenci amaçlara ancak savaş taktikleriyle ulaşabileceğine inanan Blatch, oy hakkı sorununa Stanton Anthony'nin bir yana bıraktıkları stratejiyle saldırmayı önerdi. Federal anayasayı değiştirmek için baskı uygulamak. Çok geçmeden Amerikalı kadın savaşçılar tutucu NAWSA'dan koparak Kongre Birliği'ni, bu sonradan Kadın Partisi oldu, kurdular. Bunlar gözü pek gerilla taktikleri uygulamaya, uzlaşmaz sert bir çizgi izlemeye başladılar. Bu eylemlerin çoğu yanlışlıkla oy hakkı isteme hareketinin başarıları sayılır. Bu tutum etkili olmuştur. Kadın hakları için savaşanlar küçük düşürülmüş, kitle saldırılarına uğramış, dövülmüş, açlık grevi yapmak zorunda kalmış, ağızlarına zorla yemek tıkılmıştır. Ama 10 yıl içinde oy verme hakkını elde etmişlerdir. Köktenci kadın özgürlüğü kıvılcımı, hızını yitirmekte olan oy verme hakkı hareketini alevlendirerek yalnız oy hakkına takılıp kalmaktan kurtardı. Yepyeni ve sağlam bir yaklaşım getirdi. 30 yıldır sürdürülen bıktırıcı eyalet eyalet örgütleme yöntemi yerine ulus çapında bir ilerleme sağlama yolunda baskı uygulamak. Kadınların durumunun hemen ele alınması gerektiğini gösteren bir savaş taktiğiydi bu. Her şeyden çok da daha geniş bir görüş açısı getirdi. Böylece oy hakkını elde etmek birçok amaçtan ancak birincisi olarak görülmeye başlandı. Bu yüzden de hemen kazanılması gerekiyordu. Tutucu kadın hakları savunucularının yumuşak istekleri, bunlar oy hakkını alsalar bile bu hakkı kullanamayacaklarını söyleyip duruyorlardı. Kadın Partisi'nin 3 dipnot, Kadın Partisi ekonomik bunalım ve çeşitli savaşlar boyunca kavgasını sürdürdü. Kadınların özgürlüğü için gerekli ikinci büyük yasal hareket için hazırlık yaptı. Anayasaya kadınlara eşit haklar sağlayan eki koydurdu. 50 yıl sonra bugün hala sağ olan savaşçılar kampanyayı sürdürmektedirler. Elinde şemsiyesi, çoktan kazandığı bir davayı sayıklayıp duran titrek yaşlı kadın, 50 yıllık alay sonunda donup kalan kadın özgürlüğünün gülünç simgesi olmuştur. İstekleri yanında zemzemle yıkanmış gibi kalıyordu her zaman. Ne var ki oy hakkını vermekle yönetim kadın hareketine yenilmiş oldu. William O'Neill'ın Everyone Was Brave, Herkes Gözü Pekti adlı kitabında özetle anlattığı gibi o devirde bir beyefendi gene de yalnızca bu işe bir son vermek amacıyla yapılmış bile olsa kadınlara oy hakkının verilmesi iyi bir şeydir demişti. Kadınların Partisi'nden Bayan Oliver Hazard Perry Belmont, kadınları seçimleri boykot etmeye çağırdı. Yeni elde ettiğimiz gücü kullanın. Oy hakkı için 70 yıldır savaşanlar erkeklerin partilerine tutsak olasınız diye çalışmadılar size özgürlük kazandırmaya. Charlotte Perkins Gilman da bunu şöyle destekledi. Kadın gücü etkisini erkeklerin parti sistemine katılmamakla ortaya koyacaktır. Siyasetteki parti sistemi erkeklerin gerçek sorunları saklamak için yarattıkları bir oyundur. Kadınlar istedikleri önlemleri sağlayabilmek için parti sisteminin dışında çalışmalıdırlar. Eski siyasal partiler kadınların kendilerine katılmalarını onların parti içinde hemen hemen hiç etkili olamayacaklarını bildikleri için bu kadar çok istiyorlar. Ama bunların hiçbirisi etkili olamadı. 18 Şubat 1921'de yeni bir kadın partisinin kuruluşu bile bu yeni parti kadınların yeni kazandıkları siyasal gücü hızla yutmaya başlayan büyük partilere karşılık olsun diye kurulmuştu. Can çekişmekte olan hareketi kurtaramadı. Oy hakkını elde etmek için çalışanlara bu hakkın verilmesiyle KHH söndü. Kadın hakları hareketine karşı olan güçler bu davayı yitirmiş gibi görünseler de bu kayıp yalnızca yüzeyde kaldı. Bu karşı güçler aslında hiçbir zaman yenilmediler. Kadınlara oy hakkı verildiğinde kadın hakları için savaşanların enerjilerinin uzun süre o sınırlı oy verme hakkına akıtılması, başlangıçta siyasal güç birliğine gidecek ilk adım olarak görülen bu hak, KHH'yi bütünüyle soluksuz bıraktı. Canavar oy sandığı, bu hakla birlikte her şeyi yutup yok etmişti. KHH'nin kuruluşundan beri 3 kuşak geçmişti. Kurucu ustaların hepsi ölmüştü. Yalnızca oy hakkı davası için savaşmak üzere sonradan harekete katılanlar daha geniş bir görüş geliştirecek zaman bulamadılar. Bu geniş görüşü geliştirdikleri zaman da oy hakkını neden istediklerini çoktan unutmuşlardı. Bütün bu çabalamalardan bugün akıllarda kalan nedir? Oy hakkı için verilen savaş, daha sonraki olayların gösterdiği gibi, bu hakta kadınlar için pek yararlı olamamıştır. O zaman Amerika'da bulunan en gerici güçlere karşı girişilen sonu gelmez bir savaştı. Eleanor Flexner, Century of Struggle'da gösterdiği gibi, bu gerici güçler arasında Kuzey'in en büyük sermayeci çıkarları yatıyordu. Petrol üretimi, demir yolu ve içkiden elde edilen kârlar, ırkçı Güney eyaletleri grubu. Bu eyaletler kadın konusundaki bağnazlıklarına ek olarak kadınlara oy hakkı vermekten, zenci ırkının ikinci yarısını özgürleştireceği, üstelik evrensel ama erkeklere özgü oy hakkı sahteliğine ve haksızlığına dikkat çekeceği için korkuyorlardı. Ve son olarak da hükümet mekanizması. Oy hakkını elde etmek için akılları durduracak bir çalışma yapmak gerekti. Carrie Chapman Catt bunu sayılarla saptamıştır. Anayasadan erkek sözcüğünü çıkarmak, bu ülkenin kadınlarını 52 yıllık kesintisiz bir kampanyaya zorlamıştır. Bu süre içinde kadınlar erkek seçmenler arasında 56 referandum kampanyası, kadın seçmenlere oy hakkı sağlayan anayasa ek maddesini yasalaştırmak için 480 kampanya, eyalet anayasa meclislerinin kadınların oy hakkını yasalara geçirmesini sağlamak amacıyla 48 kampanya, eyalet parti programlarına kadınlara oy hakkı maddesini koydurabilmek için 277 kampanya, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan parti kongrelerinde kadınlara oy hakkı maddesini kabul ettirebilmek için 30 kampanya ve 19 kongrede ard arda 19 kampanya sürdürmek zorunda kalmışlardır. Yenilgi öylesine sık, başarı da öylesine seyrek ulaşılan bir şeydi ki, ele geçirildiğinde başarı öylesine ucu ucuna ele geçiriliyordu ki, kadınların oy hakkını elde etmek için verdikleri savaş üzerine yazılanları okumak bile çok yorucu bir iştir. Bir de bu hakkın elde ediliş savaşının içinde yaşamayı ve bunun için savaşmayı düşünün. Tarihçilerin bu alana değinmemeleri, bağışlanmaz bir davranış olsa da anlaşılabilecek bir şeydir. Ne var ki gördüğünüz gibi oy hakkı için verilen savaş, KHH'nin amaçladıklarının çok küçük bir bölümüydü. Bununla birlikte 100 yıl içinde ortaya çıkan etkili kişiler ve önemli olaylarda Amerikan tarihinden silinip gitti. Kadınların açık havada konuşmalarının yasak olduğu o günlerde aileye, kiliseye ve devlete saldırarak kalabalık kitlelere karşı direnen kadın konuşmacılar, toplumsal haklara aç, küçük kadın gruplarına seslenebilmek için Batı'nın hayvancılıkla geçinen kasabalarına, bozuk tren yollarıyla ulaşan kadınlar, o zamandan bize dek gelen Scarlett O'Hara'lardan, Harriet Beecher Stowe'lardan ve tüm küçük kadınlardan çok daha dramatiktirler. Özgürlüklerine kavuştuktan sonra başlarına büyük paralar konmasına karşın gene kendi tarlalarına dönerek öteki tutsakları da kurtarmaya çalışan Sojourner Truth'la Harriet Tubman bu çabalarıyla kötü alın yazılı John Brown'dan çok daha etkilidirler. Oysa çoğu kimse bugün Myrtilla Minor'ın, Prudence Crandall'ın, Abigail Scott Duniway'in, Mary Putnam Jacobi'nin, Ernestine Rose'un, Claflin Kız Kardeşler'in, Crystal Eastman'ın, Clara Lemlich'in, Bayan O. H. P. Belmont'ın, Doris Stevenson, Anne Martin'in adlarını bile duymamıştır. Bunları bilmemek, Margaret Fuller, Fanny Wright, Grimm Kız Kardeşler, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Harriet Stanton Blatch, Charlotte Perkins Gilman ve Alice Paul çapındaki kadınların yaşam öykülerini bilmemenin yanında hiç kalır. Gene de bizler Louisa May Alcott'ı, Clara Burton'ı, Florence Nightingale'i çok daha iyi tanıyoruz. Tıpkı Nat Turner yerine Larf Bunch'ın başarısını, George Washington Carver'ı ya da fıstıkları Peanuts daha çok tanımamız gibi. Her zaman okunan standart Amerikan tarihi kitaplarından bu son derece önemli kişilerin çıkarılıp yerine böylesine şişirilmiş kişilerin konması görmezlikten gelinmemelidir. Hala ezilmekte olan zenci çocukların hayranlığını Nat Turner'lara çekmek bu denli tehlikeliyse, kadın özgürlükçülerinin de KHH'ye hayran olması o denli tehlikelidir. Tarih kitaplarımızda kadın haklarıyla feminizm ilgili olması gereken sayfaların kuşkulu bir biçimde boş bırakılması ya da tüm KHH'nin tutucu oy hakkı alma hareketiyle ya da ilerleme çağının değişimci kadın gruplarıyla karıştırılması rastlantı değildir. Bütün bunlar ilk kadın hakları savaşına karşı geri tepmenin bir parçasıdır. 50 yıllık suskunluk devresinde yetişen kızlara örnek olarak gösterilen Eleanor Roosevelt gibi birkaç güçlü kadın çok büyük bir dikkatle seçilmişlerdir. Köktenci kadın başkaldırmasındaki sağlıklı, bencil dev kişiliklerin tersine bunlar özgecil, altruistik, kadın geleneğine bağlı tiplerdir. Kültürün içinden doğan bu geri tepme beklenen bir şeydi. O günlerde erkekler bir kadın özgürlüğü hareketinin gerçek yüzünün ne olduğunu hemen anlamışlardır. Bu hareketin kendilerinin kadınlar üzerindeki açık ve utanmaz baskılarını tehdit eden ciddi bir şey olduğunu kavramışlardır. Kadın özgürlüğü hareketini akıl karıştıran bir takım yüzeysel değişikliklerle, bir ölçüde harekete göz yumarak susturmak istemiş olabilirler. Kitaplarda en çok göze batan eşitsizliklerin düzeltilmesi, giysiler, cinsellik ve üslupta birkaç küçük değişiklik, "Çok değiştin sevgilim." Bütün bunlar garip bir rastlantı sonucu erkeklerin işine yarayan şeyler olmuştur sonunda. Ama egemenlik, üstünlük gene de onların elinde kalmıştır. 2. 50 yıllık alay. Kadınların kurtuluşu miti, kültür içinde etkisini 50 yıl kadınların siyasal bilinçlenmesini afyonlayacak biçimde nasıl sürdürdü? 20'lerde erotiklik her yanı sardı. Romantik sevgiyle evlilik kurumu birbirine karışarak yavaş yavaş bulandırılmaya başlandı. Sevgiyle evlilik, sevgiyle evlilik birbirinden ayrılamayan deriyle kemik. Bu karışım, son kadın hakları saldırısıyla zayıflayan ve çökmekte olan evlilik kurumunu yeniden yaygınlaştırdı ve güçlendirdi. Bu iyileşme süreci uzun sürmedi. Kadınlar, sınıfsal bağlılıkları dağıldığından yeniden tek başlarına kaldılar. Sorunlarının hiç değilse toplumsal olduğunu görebilen tutucu kadın hakları savunucuları uzlaşarak boyun eğdiler. Oysa köktenci kadın hakları savunucuları açıktan açığa ve büyük ölçüde alaya alındılar. Sonunda bambaşka hareketlerin tarafsız kadın üyeleri bile gülünç görünmeye başladı. Kültür kampanyası başlatılmıştı. Özgürleşme kadının özel sorumluluğuydu. Kurtuluş kişisel bir sorundu, siyasal bir sorun değil. Kadınlar doyum peşinde uzun süren ruhsal arayışlarına başladılar. O saplantısal modern hava tutkusu, çekicilik peşinde koşma, siz de Teda Bara gibi olabilirsiniz. Kadınları bugün bile boşu boşuna tüketen Vogue, Glamour, Mademoiselle, Cosmopolitan gibi kadın dergilerinin körüklediği kültürel hastalık, işte o zamanlarda 20'lerde başlamıştır.